أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız inşallah. Me'ariç suresine gelmiş bulunuyoruz. Usulümüz, öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz, okuyoruz. Sonra da ilahi kelamı ayet ayet anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizin yardım ve lütfuyla.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظيم.
Değerli dostlar, Me'ariç suresinin 1. ayetinden 18. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Rabbimize hamd ederiz. Efendim, bugün başlayacağımız bu sure, yani Me'ariç suresi, Mekki bir suredir. Hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayetten oluşmaktadır. Me'ariç ismini 3. ayette geçen yükselme dereceleri, mertebeleri, yükselme vasıtaları gibi anlamlara gelen Me'ariç kelimesinden almıştır. Bu sureye ayrıca kimi kitaplarda Se'ele Sa'il suresi ya da Vakia suresi isimleri de verilmiştir. Musaf tertibine göre, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bugün elimizde bulunan tertibine göre 70. suredir. Alimlerimizin araştırmalarına göre ise, nüzul sırasına göre 79. suredir. Mekki surelerde genelde kıyamet ahvali, yani kıyametin dehşeti sık sık vurgulanır. Bu surede de bir anlamda o kıyamet gününe yakın, kıyamet esnasında olabilecek hadiselere dikkat çekilir. Birinci ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع. Zaten gerçekleşecek bir azabı, gerçekleşmesi kesin olan bir azabı biri çıktı istedi. Se'ele kelimesi Arapçada hem soru sordu anlamına kullanılıyor hem de istedi anlamına kullanılıyor. Müfessirlerimizin büyük bir çoğunluğu burada istedi anlamını tercih ediyorlar. Ancak se'ele anlamına, yani soru sorma anlamına göre manayı şöyle vermek lazım. Kalktı biri sordu. Bu gerçekleşecek azap ne zaman diye adeta. Bu azabın hakikatinden sordu. Yani kıyametten sordu. Ya da başımıza gelmesi sürekli vurgulanan o felaket nedir? O azap nedir? Nasıl bir şeydir? Bunu sordu diye tercüme edebiliriz. İstedi anlamında ise yani bu azabın başına gelmesini talep etti. Kalktı. Kendince küstahça dedi. O vaki olacak olan, gerçekleşecek olan, başımıza inecek olan azap neymiş? Bir gelsin de görelim diyerek bir istekte bulundu. Ne küstahlık tabii. Mekke müşriklerinde bu tür küstahlar hep olmuş ama bu sadece Mekke'nin müşriğine has değil. Tarih boyunca bütün mütekebbirler, zalimler, peygamberlere karşı küstahça davrananlar hemen hemen benzer tavırları göstermişlerdir. Burada Cenab-ı Hak bir azabin vakia ifadesini buraya koymasının, belki cümlenin böyle gelmesinin bir sebebi zaten bir şekilde vaki olacak bir azabı istedi manasında vermek için. Yani bunun gelmesinde bir şüphe yok, olacak bu. Ama istiyor işte, acele ediyor. Bu azap kim için? Lil kafirine leyse lehu dafi'a. Bu kafirlerin başına inecek olan, kafirlere gelecek olan o azaptan sordu ya da o azabı istedi. Leyse lehu dafi'a. Bu azap geldiği zaman onu def edebilecek, ona engel olabilecek, ona dur diyebilecek hiçbir güçte yok. Geldiği zaman yani hiçbir gücün durduramayacağı bir azabı istedi, kalktı ya da sordu ne zamanmış bu azap diye. Minallahi zil me'ariç, bu azap kimden gelir, gelecek? Efendim, yücelikler sahibi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah'tan gelecek ve asla karşı durulamayacak, kafirlerin başına inecek bu azabı istedi. Rivayete göre Nadir bin Haris, ey Allah demiş, eğer bu Kur'an senin katından gelen gerçek bir kitapsa hiç durma, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem verici bir azap gönder demiş. Bunun üzerine rivayete göre bazı müfessirler bu ayetin iniş sebebinin bu olduğunu söylerler. Ancak Cenab-ı Hak dikkat ederseniz burada herhangi bir isim zikretmiyor. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan kıyamete kadar devam edecek cihan şümül bir kitap. İlahi vahiy olması sebebiyle isimler üzerinde pek durmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber isimlerinin dışında böyle 3-5'i geçmez yani zikredilen isimler. İşte bir Zeyd bin Harise'nin ismi geçer, Zeyd diye. Ebu Leheb ismi lakap olarak geçer. Efendim, pek de fazla böyle, hele hele inkarcıların isimlerine çok yer verilmez. Daha çok vasıflarına verilir. İşte Firavun denir, Karun denir ve benzeri. Bu Kur'an'ın cihan şümül olmasının, gönderilmiş olmasının bir tabii sebebidir. Cenab-ı Hak se'ele sa'il, işte bir isteyen istedi ya da bir soran sordu. Kalktı sordu. Ne istediğinin bile farkında değil aslında. Sordu. Burada 3. ayette özellikle me'ariç sahibi Allah'tan ya da Allah'a karşı, bu iki tür mana verilebiliyor. Allah'tan gelecek, bu vaki olacak, vuku bulacak bu azabı efendim hiçbir kimse def edemez, hiçbir varlık def edemez ya da engel olamaz denilebileceği gibi şöyle de mana verilebilir. Allah'a karşı savunacak Yani o azap geldiği zaman kendini koruyabilecek hiç kimse olamaz. Fakat birinci anlam daha tabii efendim tercih edilmiştir. Burada zil me'ariç ifadesi Allah'a bir vasıf olarak me'ariçler sahibi. Ne demek me'ariç? Bu Arapçada me'ariç kelimesinin çoğulu olup aslında yükselme vasıtaları, yükselme yolları anlamına, kelime anlamı itibariyle bu manaya geliyor. Daha çok da bizim müfessirlerimiz meleklerin yükseldikleri gökler, efendim Allah'ın yarattıklarına lütfettiği nimetlerin mertebeleri, cennetteki dereceler, manevi ve ruhani mertebeler gibi manalar vermişlerdir. Bir kısım müfessirler ise bu me'ariç kelimesini mecaz olarak insanı Allah'ın varlığını kavramaya ve onunla manevi yakınlık kurmaya götüren yollar olarak yorumlamışlardır. Kimine göre de zil me'ariç yüceliklerin ve azametin, kemalin, faziletlerin ve nimetlerin sahibi manasındadır. Burada bir yükselme yolu, yükselme yolları, kendisine sayısız yükselme yolları bulunan Allah'tan böyle bir azap. Aslında çok ince manalara da işaret var bu ayette. Yani şöyle diyelim, Allahu Teala'ya yakın bir kul olma imkanı adeta sayısız vesilelerle varken birçok yol var. Cenab-ı Hakk'a yakın olabileceğiniz, sizi onun katında değerli kılacak, ona vuslat arzulayan, ona ulaşmak isteyen, onunla bir şekilde irtibat kurmak isteyen için nice nice yüce, ulvi yollar varken, şimdi böyle bir Mevla'dan, böyle Rahman, Rahim, kendisini kullarına daima iletişime açık tutan bir Rab varken, insanın kendini kapatması, yani inkar kendini kapatmasıdır aslında. Küfür zaten örtmek demek. Kendini örtmesi insanın, kendini kendi içine kilitlemesi, kendini bodur bırakması, kendini böyle Allah'tan azap bekleyen bir konuma adeta çivilemesi bir insanın. Yani nasıl bir nankörlüktür bu? Böyle zil me'ariç bir Rabbimiz var. Kendine ulaşan sayısız yolların olduğu, yüce yolların olduğu, ulvi yolların olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın kulunu yüceltebileceği çok sayıda yükselme merdiveni var. Kendinizi körlüğe mahkum ediyorsunuz. Ve Rab'be karşı bir yol bulmak varken şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşıyorsunuz. Yani iman bağıyla Hakk'a bağlamayan kişi uçsuz bucaksız bir okyanusta dümeni kırılmış gemi misali nereye çarpacağı, nereye yuvarlanıp gideceği efendim bilinmeyen bir varlık haline dönüşüyor. Bu yönüyle aslında zil me'ariç kelimesini Yüce Rabbimizin rahmetine, bereketine, marifetine, vuslatına, nice nice cennetlerine ulaşma yolları gibi de görmek lazım. Mevla böyle böyle yollar lütfetmiş. Nice nice vesileler kullarına ihsan etmiş. Şöyle bir söz var, ehli tasavvuf bunu çok kullanır. Allah'a ulaşan yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır diye. Yani sen Mevla ile aranı bulmak istersen, Mevla ile buluşmak istersen, yerde, gökte, efendim, isterseniz bir kayanın içinde, isterseniz zindanlarda, isterseniz göklerin derinliklerinde Rabbinizle bir bağ kurabilirsiniz. Allah sizin içinize öyle bir cevher koymuştur. Mevlana'nın ifadesiyle Allah senin içine bir cevher koydu. Onu göklere de vermedi, yere de vermedi der. O cevher gönül cevheridir. İşte o gönül cevherinden sayısız yollar açılabilir alemlerin Rabbine. Yücelebilirsiniz. Ama o yolları bir bir kapatırsanız bu sefer de düşersiniz. Esfel-i safiline doğru, aşağıların aşağısına doğru. Devam ediyoruz. Ta'rucul melâiketu ve'r-ruhu ileyhi fi yevmin كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة. Melekler ve ruh 50,000 sene olan bir günde ona, yani arşına çıkarlar. Yani alemlerin Rabbine, alemlerin Rabbi ile bir şekilde buluşma, onun yüce hazretine yol bulma, onun yüce makamına durma, ondan emir alma çerçevesinde Allah ile melekler ve ruh, buradaki ruh Cebrail diye müfessirlerimiz tarafından çoğunlukla tefsir edilir. Bazıları da Ademoğlunun ruhu der, insanoğlunun ruhları der. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Cibril-i Emin için, yani Cebrail için ruh kelimesini kullanır, ruhul emin diye. O da meleklerden bir melektir ama daha özel bir melek olduğu için ayrıca zikredilmiştir denilir. Bazı alimlerimiz ise, müfessirlerimiz ise buradaki ruhtan murat insanoğlunun ruhudur der. Ve ayet de burada hakikaten, bu ayet kolay anlaşılır bir ayet değil. Çünkü Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Buradaki ayeti zahiriyle okuduğunuz zaman, yani direkt kelime manası itibariyle baktığınız zaman, melekler ve ruh ona, yani alemlerin Rabbine, sizce dünya günlerinizle 50,000 yıl gibi bir uzunluk süresince, bir süresi olan bir günde onun huzuruna çıkarlar manası var. Tabii böyle bir anlam Cenab-ı Hakk'a işte göklerde ya da ötelerde bir mekan izafesi gibi anlaşılacağından alimlerimiz arşa, Hakk'ın arşına, arş bütün varlığı kuşatan büyük bir varlık olarak izah edilir. Arşa 50,000 yılda çıkar o melekler ve ruh. Ama aslında onlar bir günde çıkar. Belki bu gün de bir an anlamındadır. Fakat öyle bir an ki siz bunu dünya seneleriyle sayacak olsanız 50,000 seneye tekabül eder. Yani karşılık gelir. Bu Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, azametini, efendim kullar üzerindeki onun şanını, kibriyasını ifade etmek için kullanılan bir cümledir. Ve hakikatini tam bildiğimizi ifade edemeyiz. Ama şöyle diyebiliriz. Burada tabii herhangi bir sema gibi, gök gibi bir ifade geçmiyor. Cenab-ı Hak'la buluşma, Cenab-ı Hak'la bir şekilde onun emirlerini alma, onun huzuruna, yüce huzuruna varma anlamında bir ifade bu. Mecazi bir ifade belki, temsili bir ifade belki, bilemiyoruz. Fakat bunun nerede, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü zaman dediğimiz hadise, işte dünyanın zamanı kendine göre. Jüpiter'de yaşasaydık oradaki zaman ona göre daha farklı olacaktı. Onların dışına çıksaydık çok daha farklı bir zaman algısı olacaktı. Aslında zaman yaratılmış bir varlıktır o da ayrıca. Ve izafi bir şeydir. Herkesin zamanı içinde yaşadığı aleme göre farklılık kazanıyor. Zamandan ve mekandan münezzehliği bizim zihnimiz kavrayamıyor. Çünkü biz zamanlı ve mekanlı varlıklarız. Onun için mekansızlığı, zamansızlığı kavramamız mümkün değil adeta. Bu yönüyle buradaki ifadenin aslında Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, büyüklüğüne işaret eden bir ifade olduğunu söyleyen müfessirlere hak vermemek elde değil. Dolayısıyla buradaki 50,000 yıl, evet siz bunu 50,000 yıl içinde değerlendirebilirsiniz. O Cenab-ı Hak'la bu meleklerin ve ruhun şekilde vazife merkezli, emir alma merkezli, tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın bir takım vazifeleri elbette bu meleklere yüklüyor. O vazifeleri alma merkezli bu Yüce Rab'le buluşma noktası ya da buluşma kıvamı diyelim, izahı zor siz ve biz tarafından, yani insanlık tarafından, beşer tarafından anlaşılması zor bir ifadeyle bizim önümüze konuyor. Melekler ve ruh miktarı sizce 50,000 sene olan bir günde ona, yani arşına çıkarlar ya da yüce huzuruna çıkarlar deniliyor. Bu nevi ifadeler Kur'an'ın başka ayetlerinde de elbette geçiyor. Mesela Hac suresi 47. ayette başlarına acele azap getirmeni istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün sizin ölçünüze göre 1000 yıla eşittir. Ve Secde suresi 5. ayette gökyüzünden yeryüzüne kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra o iş sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir gün içinde ona yükselir buyuruluyor. Bu ayette ise o Allah'tan bir azabın gelmesini istiyorlar. Allah Celle Celaluhu bizim bir günümüz 50.000 seneye eşittir buyuruyor. Burada şöyle de bir mana var. Önceki ayetlerle bağlantı kurarsak. Şimdi aceleyle bu azap ne zaman deyip duruyorlar. Bu azabın geleceği muhakkak. Ama sizin istediğiniz zamanda değil. Siz onu çok belki kendinize uzak görebileceğiniz bir zamanda olabilir. Fakat o çok yakındır. Çünkü size göre uzak, bize göre yakındır. Bu azabın dünyada gelmesi de söz konusudur. Ki Mekke müşrikleri zaten bir takım cezalandırmalarda bulunulmuştur kendilerine. İşte Bedir'de ilk Müslümanlarla karşılaştıklarında müthiş bir mağlubiyetle sonuçlanan bir savaş geçirdiler kendi aralarında. Daha başka azaplar da oldu. Fakat bunların beklediği tabii o kıyamet azabı ne zaman ya da kıyamet ne zaman kopacak? Hani başımıza gökten taşlar yağsa ya gibi daha farklı azaplar da bekliyorlar. Evet, o kıyametin azabı da gelecek. O cehennemin azabı da gelecek. Ama sabırsızlanmayın. Siz çok sabırsızsınız. Allah katında bir gün sizin sayıya geldiğiniz 50.000 yıla eşit denilerek, yani Cenab-ı Hakk'ın kendilerine küçücük küçücük mühletler verdiği, kısa kısa diyelim mühletler verdiği ama o azabın mutlaka geleceğini ifade için böyle bir cümle de kuruluyor. Melekler ki melek hızı nasıl bir hızdır tahmin edemiyoruz. Yani ışık yılı dediğimiz, ışık hızı dediğimiz hız belki melek hızının yanında kağın arabasının hızına benzer bir sürattedir. Dolayısıyla böylesine melekler bile, Cebrail bile, evet o bir günde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarlar ama o bir gün sizin saya geldiğiniz 50.000 yıla eşittir. Hani diyelim şöyle farz etsek, siz de o buluşma için Cenab-ı Hakk'ın o yüce emirlerini alacağınız bir makama doğru yolculuğa çıksanız, siz 50.000 senede varırsınız. 50.000 sene. Belki bu kesretten de kinayedir. Yani mutlaka 50.000 sene değil, belki 100.000 senedir. Bilemeyiz. Bu çokluktan kinaye olarak dilde bu tür ifadeler kullanılır. Fakat sonuç olarak şunu ifade edelim. Buradaki melekler nereye çıkıyorlar? Huzur dediğimiz, ilahi huzur dediğimiz o huzura çıkış ne anlama geliyor? O mekansızlık ve zamansızlık alemi diye ifade edilen Cenab-ı Hak'la buluşma anı nerede, nasıl oluyor? Bunu insan zihni olarak bizim kavramımız zor. Cenab-ı Hak ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. Dikkat ederseniz bu konuyla ilgili de şöyle bir net adres gösterme şansımız yok elbette. İnsan cirmi ne ki, yani aklı ne ki, idraki ne ki bu yücelikleri kavrayabilsin. Böylesi ayetlere biz olduğu gibi iman ederiz. Ayetin kendisi ne diyorsa olduğu gibi onu kabul ederiz. Ancak hangi anlama geldiği, yani bunun tevilini, hangi anlama geldiğini en iyi Allah bilir deriz. Ve burada teslimiyet gösteririz. Fasbir saburan cemila. Öyleyse sen ey peygamber, güzel bir şekilde sabret. Yani onların bu istekleri olabilir. Bu azap ne zaman diye acele acele seni sıkıştırmak isteyebilirler. Ama fasbir saburan cemila. Sen güzel bir şekilde sabret. Bekle. Yani onların sorularına da çok aldırma. Sabr-ı cemil şikayetsiz sabır denir. Yani herhangi bir kula, herhangi bir kişiye başınıza gelen bir musibetten dolayı veya sıkıntıdan dolayı şikayette bulunmazsınız. Ve Rabbinizle kendi aranızda işi halledersiniz adeta. Sadece halinizi Rabbinize açarsınız. Rabbinizden başkasına böyle kendi durumunuzu çok açmazsınız. Buna sabr-ı cemil denir diyor alimler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Yüce Rabbimiz "Fasbir sabran cemila." Sen güzel bir sabırla sabret. "İnnehum yaravnehu ba'ida ve narahu qariba." Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Ama biz onu yakın görüyoruz diyor Cenab-ı Hak. Çok yakın. Fakat bu yakınlık işte belki yani kıyametteki azapsa bu anlatılan zaten. O zaman bu yakınlık 50 bin yıl sonra da olur, 40 bin yıl sonra da olur, bilemeyiz. Fakat Cenab-ı Hakk'a göre bu son derece yakın. Buradaki yevm ifadesi yani bizim bildiğimiz 24 saat de değil aslında. Allah katındaki o yevm diye ifade edilen o gün uzun, bize göre çok çok uzun bir an olabilir. İşte 50 bin yıl olabilir, 1000 yıl olabilir. İnsanoğlu olarak biz bunu bugün tespit edemiyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ O gün gök erimiş maden gibi olur. Erimiş bakır gibi olur. Bir maden gibi olur. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهِنِ Dağlar da atılmış rengarenk güne döner. Zaten her şey toz duman olur. İşte dağların içinde de siyahı da var, kırmızısı da var, beyazı da var. Her çeşit taşlarıyla, madenleriyle düşünün. Her birinin toz yığını haline dönüştüğünü bir hayal edin. Böyle rengarenk bir yüne dönmüş dağlar o gün. Hangi gün? O kıyametin kopacağı gün. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz. Hani arayıp sormaz. Ya bizim falan arkadaş nereye gitti? Ne oldu? Çünkü onu diyecek fırsatı olmaz. Herkesin başında öyle bir iş vardır ki herkes kendi canının derdine düşer. Herkesi başkasından müstahni kılacak bir meşguliyet var o gün. Onun için insan çocuğunu düşünemez, ailesini düşünemez. Efendim, en yakın dostlarını düşünemez. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا O gün hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. Aramaz yani, arayıp soramaz. Elbette işler biraz durulduktan sonra sadık dostlar, o muttakiler birbirini sorarlar. Birbirine belki Cenab-ı Hak izin verir, şefaatçi de olurlar. Çünkü başka ayetler, konuyla ilgili hadisler bize bunların olacağını da gösterir. Fakat o ilk dehşet anında hakikaten işte o demek ki o kıyametin ilk diyelim kopmaya başladığı an ya da diriliş olmuş, herkes dehşette. O an kimse kimseyi soramaz. Dünyada şöyle 7 şiddetinde 8 şiddetinde bir depremde bile insanlar ilk anda adeta herkes kendi canının derdine düşüp birkaç dakika sonra ya bizim yakınımız işte eşimiz, dostumuz, oğlumuz, kızımız ne oldu? Yani ilk soru ilk anda değil hemen ikinci anda gelir bu sorular. O anda gelmez. Kolay değil o. Allah imtihan etmesin tabii. O kıyametin dehşeti hiçbir şeye benzemez. Yubassarunehum. Halbuki diyor birbirlerine gösterilirler. Ya gözünün önünde ama görmüyorsun. Birbirlerine gösterilirler. Karşında ama o aradığın dost, çocuğun belki, eşin. Ama ona halini soracak, belki onu fark edecek konuda bile olamayabilirsin. Yubassarunehum. Halbuki onlara gösterilirler. Yeveddül mücrimu lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benîh. Bakınız o gün günaha batmış adam, adeta cürüm kesilmiş yani. Dünyada işlemediği masiyet kalmamış. İçi dışı belki günahla dolmuş. İnkarcı, şirk içine düşmüş. Başka başka günahların içinde yüzmüş. O gün günahkar diyor. Yani buradaki günahkardan maksat cehennem azabını hak etmiş adam. O günün azabı karşısında ister ki oğullarını versin fidye olarak. Bakınız. O gün ister ki fidye olarak, ya benim çocuklarımı alın, oğullarımı alın. Tabii o günün toplumunda erkek çocuk daha çok sevimli olduğu için cahiliye döneminde. Halbuki erkek de kız da, ikisi de insanın ciğerparesidir. Ama burada oğulları diye ifade ediliyor. O günün müşrik toplumunda oğullar daha önde görünüyorlar. Birçok toplumda da hala öyle. Fakat Allah'ın verdiği oğul mu daha hayırlıdır, kız mı hayırlıdır onu bilemezsiniz. Onun için evlatlar arasında da böyle ayrımcılık yapmak, hele hele sevgide, adalette, efendim haksızlık yapmak affedilir şeyler değil. Evet, o gün diyor mücrim adam, yani azabı hak etmiş kişi, azaptan kurtulma karşılığında oğullarını vermek ister. Bir tanesinde değil, ne kadar varsa. Ve sahibetihi ve ahihi. Bakınız, eşini ve kardeşini de vermek ister. Ya ben şu azaba girmeyeyim, beni cehennemden kurtarın. Hanım da, kardeş de, hepsini verebilirim der. Ve fasiletihi lleti tu'vih. Hatta bütün ailesini, o kendisini koruyup barındıran, kendisine kucak açan, sığınak barınak olan, o ailesini de bir bütün halinde vermek ister. Daha başka, ve men fil ardı cemia. Hatta yeryüzünde ne varsa, kim varsa hepsini vermek ister. Herkesi vermek ister. Thümme yunciyi, vermek ister ki kendisini kurtarsın. Bunları verecek, kendini kurtaracak. O gün diyor böyle bir gün. Böyle bir gün. İnsanın canı tatlıdır. Kendi canını kurtarma adına işte bu noktaya gelebilir insan. Fakat oradan kurtulmak için fidye kabul edilmeyecek. O azaplardan, o kıyamet azabından kurtulmak için ne verirsen ver kabul edilmeyecek. Çünkü dünyada senden istenen farklı şeylerdi. Sen orada farklı şeyler takdim ediyorsun. Orada senden iman isteniyor, ameli salihler isteniyor. Dünyadayken yapacaktın bunları. Güzel kul olacaktın burada. İmanını artırmaya bakacaktın. İrfanını derinleştirmenin yolunu bulacaktın. Güzel güzel işler yapacaktın. Kella. Hayır diyor, hayır. Bu fidyelerin hiçbiri olmayacak. İnneha leza. Nezzaaten lişşeva. Mümkün değil, hayır. Bu fidyelerin hiçbiri senden kabul edilmez. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Aman ya Rabbi, Allah muhafaza. Hani bazen bir canlı ateşe düşüyor. Nasıl böyle derileri sıyrılıyor. İşte Cenab-ı Hak hayır diyor, bu o öyle bir alevli ateş ki, öyle kızgın bir ateş ki, hatta dumanı olmayan halis ateş, öyle bir ateş ki derileri yüzer diyor. Hatta etini kemiğinden ayırır. Öyle bir ateş. Eşşeva kelimesi başın derisi anlamında da kullanılıyor. Yani böyle bir ateşin gücüne, şiddetine Cenab-ı Hak burada dikkat çekiyor. El, ayak, baş, kulak, uzuvlar, hepsini birbirinden adeta ayıran bir ateş o. Ted'u men edbara ve tevella. O ateş, Hakk'a arkasını dönüp itaatten yüz çeviren, o kişiyi çağırır. Gel der buna, gel hadi bakalım. Sen dünyadayken Hakk'a sırt çevirmiştin, hakikate yüz çevirmiştin. Böyle kendince bir yol tutup gitmiştin. Hak adına davetçiye kulak vermemiştin. Allah'ın ayetlerine efendim burun kıvırmıştın. Göz ardı etmiştin. dinlememek için sırtını çevirip gitmiştin. Gel bakalım şimdi diyor. Ted'u, o cehennem çağırır. Kimi? Men edbara ve tevella. O arkasını dönüp çekip gideni. Ve cem'a fe'u'a, o kişi topluyor da topluyordu. Dünyada mal topluyordu. Kendine birçok efendim nimetleri biriktiriyordu. Fe'u'a, bakınız biriktiriyor. Sonra da onları bir kaba koyup, işte kendine göre bir hazine yapıp, hazinesini doldurmanın peşine düşmüştü. Herkesin hazinesi farklı farklı. Sadece altın ve gümüş hazinesi değil. Başka başka hazineler de var. Herkes bir şeyin peşine düşer. O peşine düştüğü şeyi elde edince de onu saklar. Onda Allah hakkı mı var? Fakir hakkı mı var? Efendim kimsesizin hakkı mı var? Düşünmez. Paylaşımı açık değildir. İşte bu inkarcı tipler, ahirete imanı olmayan, hak ve hakikati yalanlayan, nefsinin arzularını putlaştıran kişilerin hemen hemen ortak özelliği bu. Hak ve hakikate kulak tıkar, gözlerini kapar, sırt çevirir ve işi gücü toplamaktır. Mal toplamaktır, mülk toplamaktır ve bunları da yığmaktır. Yani depolamaktır. Bilmez ki bir müddet sonra hepsinden kopup gidecektir. Onların hiçbir faydası da kendisine olmayacaktır. İşte Yüce Rabbimiz bu sahneler daha yaşanmadan yaşanmış gibi gözümüzün önünde canlandırıyor ki hepimiz aklımızı başımıza alalım. Doğru bir yol tutalım. Daha bu can bu tendeyken efendim uyanalım, kendimize gelelim ve ahirette Rabbin huzurunda bizi değerli kılacak ne varsa onları toplamaya çalışalım. Bu fani alemin geçici olduğunun şuurunda olalım. Hakikat elçilerine kulak verelim. Bu ayetler işte bizi uyarıyor, gerçekleri hatırlatıyor, yol gösteriyor. Cenab-ı Hak bütün uyarılarına dikkat kesilmeyi, bütün tavsiyelerine en güzel şekilde uymayı, gösterdiği yoldan yürümeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.